Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aydoğan iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyo konuğumuz, programımızı hazırlayan Can Acun, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün Soçi Anlaşması'nın sahada uygulanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ziyareti ve İran'daki terör saldırısını konuşacağız. Geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de genel kurula hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını önemli başlıklar halinde nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, tabii Birleşmiş Milletler'in 73. genel kurul görüşmelerine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan New York'taydı. Burada hem önemli ikili görüşmeler yaptı, birçok programa katıldı. Bununla birlikte çok kısa bir süre önce genel kurulda dünya liderlerine hitap etti. Hı hı. Trump'ın konuşmasının hemen akabinde gerçekleşti. Sanırım 25 dakika kadar süren uzun bir konuşma yaptı. Hı hı, evet. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii temel olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ederken Birleşmiş Milletler'in kendisinin yapısal sorunlarını öncelikle ele aldı. Bu önemliydi. Erdoğan zaten bir anlamda çok uzun yıllardır dünya kapsamında Birleşmiş Milletler'in bir reform ihtiyacı olduğunu net olarak ortaya koymaya çalışıyor. Bunun için de dünya beşten büyüktür sloganını belki dünya kamuoyu nezdinde işliyor. Temelde şunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünya çok ciddi adaletsizlikler içerisinde. Ciddi riskler var ve Birleşmiş Milletler mevcut yapısıyla çözüm üretmektense sorunun kaynağı haline gelmiş durumda. Bunun da en temeli dünyanın mevcut küresel güç durumunu yansıtamayan, dünyadaki tüm etnik ve dini yapıları, nüfus demografisini yansıtmayan, kıtaları yeteri kadar adil bir şekilde temsil etmeyen bir güvenlik konseyi var. Beşli bir yapı var burada. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri adeta Birleşmiş Milletler'i tamamen kendi kontrollerini almak için bir mekanizma geliştirdiler. Veto sistemiyle işte Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere tüm Güvenlik Konseyi kararlarını tek eline almış durumdalar. Bu yapının değişmesi gerektiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan vurguladı.
Diğer tabii, ülkelerin evet, de dahil olmasını, tabii kararlarda bunun, etkin olmasını.
Aynen işte Afrika'yı temsilen, İslam dünyasını temsilen, Hint alt kıtasını temsilen ülkelerin bu yapıya dahil olması gerektiğini. Tabii Türkiye'de bu role talip bir ülke. Buradan tabii küresel adaletsizlikleri vurgulamaya başladı. Birçok çarpıcı rakam verdi. Dünyanın en zengin işte çok az sayıda kişisinin milyarlarca insanın gelirine tek başına sahip olduğunu muazzam bir adaletsizlikten bahsetti. İşte Afrika'da ve dünyanın geri kalanında yüz milyonlarca insanın gece yatarken aç yaptığını ama Amerika'da New York kentindeki obez sayısını ortaya koyarak çok çarpıcı örnekler verdi. Gerçekten de küresel anlamda baktığımızda evet belki genel bir büyüme var. Küresel refahta bir artış var ama çok ciddi bir adaletsizlik altında bu sistem işliyor. Zenginler daha fazla zenginleşirken fakirler daha fazla fakirleşiyor. Bu da muazzam bir adaletsizlik yaratıyor. Bu durumda güvenlik risklerine, teröre, radikalleşmeye neden oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net şekilde çarpıcı rakamlarla bunu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Tabii buradan da Türkiye'nin bazı yüklendiği sorumluluklardan bahsetti. Özellikle de mülteci meselesinde.
Evet.
Malum dünyada ciddi bir mülteci dalgası var. Özellikle de Türkiye'nin coğrafyasında, Orta Doğu'da, Suriye, Irak, Afganistan kaynaklı bir mülteci kriziyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin üstlendiği sorumluluğu ve aldığı yükü ortaya koydu. 3,5 milyon Suriyeli, toplam 4 milyondan fazla mülteci Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını ve bunu dünya standartlarının ötesinde bir şekilde bu mültecileri ağırladığını,
evet,
35 milyar dolar sadece Suriyeli mültecilere şu ana kadar para harcadığını ama ne yazık ki dünyanın geri kalanından sözler almış olmasına rağmen gerekli yardımları alamadığını ortaya koydu. Burada da Avrupa Birliği'ni net bir şekilde hedef aldı ve diğer uluslararası kurumları ve ülkeleri Türkiye'nin yüküne ortak olmamakla suçladı. Tabii ilelebet Türkiye bu sorumluluğu tek başına alamaz. Bunu net bir şekilde muhataplarını ifade etti. Tabii Cumhurbaşkanı terörle mücadeleden bahsetti. Bu çok önemli. Terörle gerçekten kapsayıcı ve kuşatıcı bir şekilde ülkeler mücadele etmek durumunda dedi. Ve kendi çıkarlarını merkeze alan değil, küresel anlamda dünyanın refahını merkeze alacak, işbirliğini artıracak bir mücadelenin olması gerektiğini ortaya koydu. Burada özellikle FETÖ meselesini yine ele aldı. FETÖ'nün sıradan bir terör örgütü olmadığını, daha farklı bir şekilde çalışan, devlet kurumlarının içerisine sızarak buradan elde ettiği güçle sonuç almaya çalışan, yardım kuruluşlarını, eğitimi araçsallaştıran bir örgüt olduğunu ve bunun sadece Türkiye'yi değil, elinde sonunda tüm ülkeleri dünyadaki tehdit etme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Darbe girişiminden bahsetti ve bunun Türk halkına işte maliyetini ortaya korken hala FETÖ elebaşının Pensilvanya'da olması, örgütü buradan yönetiyor olması hasabıyla da doğrudan Amerika'yı hedef aldı. Net bir şekilde bunu ortaya koydu. Yine tabii Türkiye'nin Suriye'deki adımlarını gündeme getirdi. Burada Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi, siyasal bir barış sürecinin hayata geçmesi gerektiğini Türkiye'nin vurguladığını bir kez daha altını çizdi ve hem Cenevre sürecini hem Soçi ve Astana sürecini Türkiye'nin bağlı olduğunu ortaya koydu. Tabii bunu yaparken İdlib'de son çatışmazlık anlaşmasının burada milyonlarca insanın adeta hayatını kurtardığını vurguladı. Rejimin buraya yönelik kanlı bir harekat düzenleme çabasını Türkiye'nin engellediğini ortaya koydu. Bunun ötesinde ise ama yine önemli bir mesaj verdi. PKK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD ve YPG ile Türkiye'nin kararlı bir şekilde mücadele edeceğini ortaya koydu. Özellikle de Membiç'ten Irak sınırına kadar tüm terör örgütleri elimine edecek derken doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne de mesaj verdi. Çünkü malum Amerika Birleşik Devletleri adeta bu örgüte Suriye'de yatırım yaparak bir şekilde onun kontrol ettiği alan üzerinden kendine nüfuz elde etmeye çalışıyor. Neredeyse bu yapıyı bir devletçik haline getirmeye çabaladı. Türkiye daha önce işte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarıyla çok önemli müdahalelerde bulundu. Şimdi Membiç konusunda bir süreç işletiliyor ama Türkiye bununla yetinmeyeceğini, Fırat'ın doğusunda da kesinlikle bu örgütü hedef alacağını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı tabii temel küresel mesajları bunlardı. Bunun ötesinde bir şeyin daha altını çizmek gerekiyor. Cumhurbaşkanından hemen önce Trump konuşma yaptı ve Trump America First dediğimiz işte Amerika'yı merkeze alan, Amerikan çıkarlarını böyle nobran bir şekilde yine savunmaya çalıştı ve küresel ticaret konusunda özellikle Çin'i ve diğer küresel ekonomileri hedef alan açıklamalar yaptı.
Amerika milliyetçiliğini evet, özellikle
kesinlikle korumacılığı merkeze aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tam bunun karşı argümanlarını ortaya koydu. Türkiye'nin kesinlikle küresel serbest ticaret olan bağlılığını vurguladı. Bu önemliydi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ve diğer küresel ortaklarıyla kazan kazan mantığını hedef alarak devam edeceğini ortaya koydu. Yine işte bazı Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası kurumların İstanbul'da kurulması için özellikle bir gençlik merkezinin Birleşmiş Milletler uhdesinde İstanbul'da kurulması için talepte bulundu. Bu da bence önemliydi.
Son dakika bir bilgisi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından hemen önce Erdoğan ve Trump Birleşmiş Milletler'de ayaküstü kısa bir görüşme yapmışlar. Bu görüşme acaba içeriği nasıldır?
Tabii bunu bilmiyorum ben. Doğrulayamıyorum henüz. Ama önemli tabii eğer böyle bir şey görüşme olmuşsa. Çünkü işte malum meselelerden ötürü Brunson, Amerika Birleşik Devletleri'nin Brunson üzerinden Türkiye'ye yönelik yaptırım tek taraflı adımları, Türk lirasının değerini düşürmek için bir kur operasyonu yapması ikili ilişkileri ciddi anlamda gerginleştirmişti ve Trump ile Erdoğan doğrudan birbirlerine hedef alıyorlardı. Aslında bu süreç öncesinde iki liderin ilişkisinin daha iyi olduğunu biliyoruz. Şimdi eğer böyle bir görüşme gerçekleşmişse bu iki taraf adına da olumlu karşılanabilecek bir haber. Önemli çünkü tarafların son dönemde özellikle Brunson meselesi ve diğer ikili ilişkiler üzerinde ortak bir noktada buluşmaya doğru gittiğine yönelik önemli işaretler vardı. Dışarı yetkilileri isim vermeden buna yönelik açıklamalar yapmıştı. Yine Türk bazı siyasiler bu tarz açıklamalar yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamaları oldu. Bir olumlu hava söz konusu. Eğer iki lider böyle de bir ayaküstü de olsa görüşme gerçekleştirdilerse bu sürecin açısından iki taraf açısından da olumlu. Önümüzdeki haftalarda ben ilişkilerin ciddi anlamda bir olumlu seyre girebilme ihtimali olduğunu görüyorum açıkçası.
Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından verilen yemeğe katılmamış ve Trump'la görüşmedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani Türkiye karşı taraftan bir talep olmasını bekledi. Amerika ise Türkiye'den bir talep olmasını bekledi. Çünkü hala ortada bir Brunson ve bazı meseleler var. Dolayısıyla ilk el uzatan taraf olmayı tercih etmedi taraflar. Böyle bir karşılıklı
hamleler yapıldı.
Evet, hamleler var. Taraflar anladığım kadarıyla işte Brunson meselesinin çözülmesi. Yine Türkiye'nin ABD olan bazı taleplerini karşılanması sonrasında iki liderin görüşmesinin daha olası olduğu düşünülüyordu. Ama şimdi böyle bir ayaküstü de olsa görüşmüş lerse bu bence yine de olumlu bir fotoğraf diye düşünüyorum.
Peki genel anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki katılımını ve gerçekleştirdiği diğer görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüştü. Burada Türkiye'nin Soçi mutabakatı sonrasında İdlib'deki çatışmazlık bölgesine yönelik alınan tedbirler, yine Suriye'deki siyasal sürecin önemine dair son dönemde teşkil edilecek bu yeni anayasa komitesinin hayata geçirilmesi gibi meseleler ele alındı. Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile mülteciler meselesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ele aldı bildiriliyor. Yine Japonya Başbakanı Abe ile görüştü Erdoğan. Burada Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın yine Mustafa Varank'ın bu görüşmelerde Cumhurbaşkanı'na eşlik ettiği biliniyor. Bu da önemliydi. Türkiye çünkü son dönemlerde özellikle Japonya ile bir serbest ticaret anlaşması hayata geçirmek istiyor. İkili ticari hacmi artırma çabasında. Yine Ruhani ile İran Cumhurbaşkanı ile görüşmesi söz konusu oldu. Bu da önemliydi. Bu görüşmeye de yine siyasilerin yanı sıra MİT Müsteşarı da katıldı. Hakan Fidan da eşlik etti. Bu önemli güvenlik meseleleri muhtemelen ele alındı. Yine KKTC Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay ile de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi söz konusu oldu. Bir diğer önemli görüşme ise Belçika Başbakanı Michel ile idi. Bu önemli bence çünkü Sayın Belçika Başbakanı bazı açıklamalar yaptı ve Türkiye ile görece gerileyen ilişkilerimiz artık buna son veriyoruz. İlişkiler çok hızlı bir şekilde normalleştirip olumlu bir seyirde ilerlemesini istiyoruz dedi. Bu önemliydi. Bu şunu gösteriyor. ABD ile gerginlik yaşayan Türkiye son dönemde malum Avrupa ile ilişkilerini ve Avrupalı devletlerle hem kurumsal düzeyde hem de devletler düzeyde ciddi bir iyileşme içerisine girdi. Şimdi Sayın Erdoğan New York sonrası Almanya'yı ziyaret edecek. Burada da Alman partnerlerinden çok olumlu açıklamalar geliyor. Bir nevi Amerika'nın bu nobran tavrı karşısında Avrupa Birliği de Türkiye ile ittifak kurma arayışında. İki taraf da buna ortak yanıt verme çabasında. Yine Suriye merkezi meselelerde ortak çıkarlar var. Mülteci dalgalarının engellenmesi ve Suriye'nin yeniden inşası açısından. Bu açıdan bence bu görüşmeyi Belçika Başbakanı ile yapılan görüşmenin de altını çizmek gerekir.
Biraz önce biraz değinmiştiniz aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'da Suriye'ye yönelik Fırat'ın doğusunda güvenli bölgelerin oluşturulacağını ifade etmesini genel anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya bu çok önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde artık bir defakto durum yaratıp bunu tüm taraflara kabul ettirme çabasında. İşte Cenevre sürecine bu PYD olmasa bile onun çatı yapılanması olan Suriye Demokratik Güçleri ve Meclisi'ni dahil etme çabası. Burada adeta bir özel bölge oluşturup uçuşa yasak bölge ilan ederek bir oldu bitti yaratma çabasını görüyoruz. Amerika adeta şunu düşünüyor. İşte Membiç meselesini halledelim. Geriye kalanı ise Türkiye kabul etsin. Bunun böyle olmayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci ağızdan çok net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye ne pahasına olursa olsun Fırat'ın doğusunda da PKK varlığını elimine etmeye yönelik hamleler içerisine girecek. İşte Irak'a yönelik Kandil Harekatı söz konusu, kararlılık harekatı devam ediyor. Diğer yandan ise Membiç meselesi halledilmeye çalışılıyor. İdlib'de artık bir Rusya ile anlaşılması Türkiye'nin elini ciddi anlamda pozisyonunu güçlendirdi. Şimdi adım adım Türkiye PKK ve iltisaklı grupların ve isimlerin Fırat'ın doğusunda da elimine edilmesi için çaba sarf edecek. Bu açıdan Erdoğan'ın açıklamaları önemli ve Türkiye'nin kararlılığını göstermesi açısından dikkatle takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Birleşmiş Milletler'den Soçi zirvesine, Soçi anlaşmasına gelecek olursak, Türkiye ve Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakatın İdlib'de uygulama süreci nasıl devam ediyor şu anda?
Yani tabii teknik heyetler bir şekilde konuştular. Hangi bölgelerin silahsızlandırma bölgesi olarak bir tampon bölge haline getirilmesi konusunda taraflar anlaştı. Burada tabii Türkiye'ye önemli bir rol düşüyor. Burada HTŞ ve iltisaklı gruplar ve Horasettin gibi grupların buzdolunun içerisinde dışarıya çıkartılması gerekecek. Yine ağır silahların bu bölgeden çıkartılması söz konusu olacak. Ruslar ise rejim ve milisler nezdinde aynı hamleyi yapmak durumunda. Tabii burada bence önemli asıl mesele HTŞ. HTŞ şu anda çok resmi bir açıklama yapmadı. Hı hı. Ama işte genel anlamda liderleri üzerinden ve İdlib'de bir yerel konsey toplantısı yaparak Rusya'ya ve rejime güvenmediklerini, nihayetinde silah bırakılması gibi bir durumun olmayacağını söylediler. Ama zaten HTŞ'nin silah bırakması söz konusu değil. Hı hı. Kamuoyuna yönelik bazı açıklamalar yapıyorlar. Ama benim anladığım sahadan gelen verilerde HTŞ'nin öyle veya böyle bir şekilde bu anlaşmaya uymak durumunda oldu. Çünkü aksi durumda Türkiye ile ve diğer müzahir gruplarla karşı karşıya gelmek durumunda kalacak. Dolayısıyla burada HTŞ'nin pozisyonu önemli ama böyle Hurasettin gibi daha küçük gruplar, daha radikal yapılanmalar ise anlaşmayı tanımayacakların ve bir şekilde buna karşı mücadele edeceklerini söylerler. Ama bunların da rahat bir şekilde ben elimine edilebileceğini düşünüyorum. Eğer Rusya gerçekten samimi bir şekilde anlaşmaya bağlı, hı hı, kalırsa Türkiye kendi üstüne düşen görevi bence yerine getirecek ve İdlib'de bir çatışmazlık bölgesi gerçek manasıyla temin edilmiş olacak. Bu da Türkiye'nin elini diğer bölgelerde Fırat'ın doğusuna yönelik güçlendirecek. Çünkü son dönemde bir gelişme var. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Rusya'dan yapılan açıklamalar, yine İran merkezi açıklamalarda PYD-YPG'nin daha fazla sorunsallaştırıldığını görüyoruz. Hı hı. Yani doğrudan terör örgütü olarak tanımlanmamakla birlikte artık iyice Amerika'nın kontrolüne girdiğini düşündükleri PYD-YPG'ye karşı söylemlerini çok sertleştirdiler. Bu da Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Eğer süreç böyle devam ederse Türkiye Rusya ile Fırat'ın doğusuna karşı, hatta İran'la birlikte ortak hareket edecek konuma gelebilir. Bu da Türkiye'nin elini iyice güçlendirir. Türkiye'nin AVD'den bazı taleplerinin AVD tarafından karşılanmasını beraberinde getirebilir. Şu anda olumlu bir fotoğraf var diye düşünüyorum.
İdlib'de Hurasettin ve Emsarettin gibi yapılar Soçi zirvesinde reddettiklerini beyan ettiler. Diğer yandan İdlib'deki en büyük askeri güç olan Ulusal Özgürleşme Cephesi ise Türkiye ile beraber hareket edeceğini ama Rusya ve İran'a güvenmediğini belirtti. Soçi mutabakatına yönelik sahadaki aktörlerin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
HTŞ, Hurasettin ve diğer saklı grupları ifade ettim ama Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Kurtuluş Cephesi, bunlar önemli. Tabii şu anda HTŞ'nin karşısında İdlib'in içerisindeki en büyük güç konumundalar. Birçok farklı grubun, işte Ahrar, Nureti Zengin oluşturduğu grupla Faylak'ın oluşturduğu grubun birleşmesiyle oluştu ve HTŞ ve saklı bazı küçük yapılar dışında İdlib'in tamamını kontrol ediyor ve tamamen Türkiye'ye müzahir gruplar. Bir defa bunun altını çizmek gerekiyor. Evet, bunların Rusya ve İran'a karşı bir güvensizliği var ve bu konuda tamamen haklılar. Çünkü aslında süreci kapsamında çatışmazlık bölgesi olarak ilan edilen Dera, Doğu Guta gibi bölgeler, Humus gibi bölgeleri ne yazık ki asker operasyonlar yapıldı ve burada muhalifler anlaşmanın hilafına, aleyhine bir şekilde istismar edilerek elimine edildiler. Şimdi bu konuda da bir güvensizlik var ama Türkiye'ye tamamen güveniyorlar ve Türkiye'nin İdlib etrafındaki askeri noktaları oluşturması, tampon bölge yönetecek olması bu gruplar tarafından çok destekleniyor ve olumlu karşılanıyor. Türkiye ile birlikte hareket etmeye devam edecekler ve elbette siyasal bir çözüm tamamen üretilmeden Suriye sahasında silah bırakmayacaklarını söylüyorlar. Zaten Astana sürecinin kapsamında da son Soçi mutabakatında da böyle bir madde yok. Bu gruplar zaten Türkiye'ye müzahir ılımlı gruplar, sürecin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve nihai bir çözüm oluşursa, yani yeni anayasa yazım süreci ardından demokratik teamüller uygun bir şekilde özgürce bir seçimlerin yapılması ve bir geçiş hükümetinin oluşturulması. Bu takdirde ancak bu modelin içerisinde silah bırakabilirler veya yerel bir güç konumuna gelebilir. Ama onun ötesinde silah bırakmaları gibi bir şey söz konusu değil ve tamamen Türkiye'nin yanında hareket ediyorlar. Bunu bu şekilde yorumlamak gerekir diye düşünüyorum.
Soçi mutabakatında sahada uygulanması noktasında rejim ve Rusya tarafındaki gelişmeler neler?
Yani o, evet, burada özellikle birkaç gelişme var. Bir defa işte Rus uçağının düşürülmesi Laskiye'de İsrail'in hava harekatı sırasında önemli gelişmelere neden oldu. Şimdi Rusya biraz enerjisini o meseleye ayırdı. Uçağın S-200 tarafından düşürüldüğü ortaya çıkmış olsa da Rusya doğrudan İsrail'i sorumlu tuttu ve İsrail'li pilotların Rus uçağını bir kalkan olarak kullanmasından dolayı bu hadisenin gerçekleştiğini ortaya koydu ve hem kendi birliklerinin güvenliğini sağlamak hem de Suriye hava sahasının kontrolünü artırmak adına rejime S-300 bataryaları sevk edeceğini açıkladı. Doğrudan Rus Savunma Bakanı Shoigu bunu ortaya koydu. Bu önemli bir gelişmeydi. Rusya ile İsrail arasında, doğal olarak da Amerika arasındaki gerginlik Suriye bağlamında artıyor. Bu da Türkiye-Rusya ilişkilerinin daha da güçlenmesine ve Türkiye'nin elini güçlendiren bir etki yaratmış durumda. Ruslar burada rejime bağlı güçleri ve diğer milis güçlerin tampon bölgenin dışına çıkartılmasını sağlamak durumunda. Buradaki ağır silahların en azından elimine edilmesi gerekiyor ve ardından onlar da askeri noktalarını tahkim ederek yine insan savaş araçlarıyla bölgede devriye gezinmesi söz konusu olacak. Bu bağlamda ben Rusya'nın bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Yani süreci ne İran tarafının, ne rejim tarafının, ne de milislerin şu anda provoke etmesi o kendi adlarına da çok rasyonel değil. Küçük gruplar bazı eylemler içerisine girebilir ama büyük fotoğrafa baktığımızda Türkiye ve Rusya'nın tampon bölgeyi kurabileceğini düşünüyorum açıkçası.
Türkiye'nin ve Rusya'nın Soçi mutabakatı sahada uygulaması önündeki en büyük riskler nelerdir? Bir de riskin çoğunun Türkiye'de olduğu söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani işte az önce ifade etmeye çalıştığım gibi burada HTŞ ve iltisaklı grupların nasıl tavır alacağı, bunun ötesinde Hurasettin gibi grupların provokasyonu, yine DAEŞ hücrelerinin çeşitli provokasyonları olabilir ama bunlar yönetilemeyecek meseleler değil. Bence Türkiye bir şekilde bu meseleyi halledecek ve bölgedeki tampon bölgeyi oluşturacak. Eğer askeri olarak bir direnç de olursa buna yönelik gerekli tedbirler de alınmış diye düşünüyorum. Yine Rusya için benzer bir şekilde çok ciddi bir risk gözükmüyor. Bu mesele bence taraflar arasında halledilecek diye düşünüyorum.
Eğer Türkiye veya Rusya Soçi mutabakatını sahadaki aktörlere empoze edemezse İdlib'in geleceği tekrar tehlikeye girer mi sizce?
Tabii yani eğer kötü senaryo hayata geçerse, diyelim HTŞ tüm askeri varlığıyla karşı koyup belli anlamda kontrol sağlamaya çalışırsa ve geniş bir çatışma dinamiği oluşursa bundan en fazla tabii rejim yararlanma çabasına girecek. Tekrardan İdlib'e yönelik bir askeri harekat gerçekleştirmek için fırsat kollayacaktır. Ama ben bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir risk tamamen sıfır değil ama düşük olduğunu görüyorum.
İran'daki terör saldırısına gelecek olursak 22 Eylül'de İran'ın Ahvaz kentinde gerçekleşen terör saldırısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda saldırının Arap çoğunluklu bir bölgede gerçekleşmiş olması sizce ne manaya geliyor?
Evet, bölgede aslında çok önemli bir gelişme. İran terörden bağışık bir ülkeydi. Birçok devlet dışı silahlı aktörü kullanıp Irak, Suriye, Yemen'e kadar uzanan, Lübnan'a kadar uzanan coğrafyada birçok harekatın, eylemin, çatışmanın arkasında İran olsa da bir şekilde bu saldırıları ve çatışmaları kendi topraklarından uzak tutabiliyordu. Bunun istisnası DAEŞ'in İran meclisine yönelik aldığı bir saldırıydı. Onun ötesinde büyük terör saldırıları olmadı. Evet, bazı Kürt ayrılıkçı gruplar, özellikle PKK'ya bağlı güçlerin ve daha öncesinde KDP'yi, Barzani'nin desteklediği KDP'nin İran'da bazı saldırıları oldu sınır coğrafyalarında ama bunlar çok büyük eylemler değildi. Şimdi Huzistan eyaletinde Arapların yoğun yaşadığı bir eyalet. Burada Ahvaz kentinde askeri geçit töreninde bir silah saldırı oldu. 4 kişilik bir terör hücresinin bu saldırı yaptığını biliyoruz ve 29 kişi, çoğu asker olmak üzere, hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Gelen ilk bilgiler ve değerlendirmeler burada Hareketül Nida örgütüne bağlı Ahvaz Direniş Ordusu'nun bu saldırıyı gerçekleştirdiğini bize ortaya koyuyor. DAEŞ de bunu üstlendi ama karakterler, eylemi yapanların kimliği bize bu Ahvaz Direniş Ordusu'nun olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Tabii bu örgüt son dönemde özellikle Körfez ülkeleri tarafından desteklendiğini biliyoruz. Burada malum İran'la Körfez ülkeleri arasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. Yemen'de açıkça birlikte savaşıyorlar. Irak Suriye nezdinde bir mücadele var. Ve gittikçe bu mücadele kızışıyor. Körfez ülkeleri evet ABD'yi belki İran'a karşı kullanıyor. Yani şimdi İsrail devreye girmiş durumda. Suriye sahtında İran hedeflerini sıklıkla bombalıyor. Ama aynı zamanda işte hem KDP'yi tarzı Kürt ayrılıkçı hareketleri hem de bu Ahvaz Direniş Ordusu gibi yapıları, Hareketül Nida gibi yapıları Körfez açık bir şekilde desteklemeye başladı. Burada tabii bu İran'ın zayıf karnına, yumuşak karnına bir müdahale. Malum İran içerisinde ciddi bir etnik Arap nüfus var. Yine Kürt coğrafyası ve nüfusu söz konusu. Bu bölgeye Araplara yönelik bir İran'a karşı kullanmak üzere bir destek söz konusu. Bu saldırıyı bu bağlamda okumak gerekiyor. Tabii Suudi Arabistan Veli Prensi Muhammed Bin Salman bir açıklama yapmıştı. İşte bölgedeki çatışmaları İran'ın içine taşıyacağız demişti. İran'da bu saldırının ardından hemen İsrail, Körfez ülkeleri ve ABD'yi suçladı. Bu terör saldırısının arkasında bu ülkelerin olduğunu ortaya koymaya çalıştı. Tabii ciddi bir küresel mücadele var bölgede. Bunun tarafları var. Bir tarafta İran ve ona bağlı güçler, Hizbullah, işte Esed rejimini buna denkleme koyabiliriz. Rusya arkadan kısmen destekliyor. Diğer tarafta ise Körfez bloğu, İsrail ve ABD'nin oluşturduğu bir denklem. Türkiye ise burada Katar'la birlikte bence ortada duruyor. Çünkü iki blokla da ciddi sıkıntılar var. İran'ın işte PKK üzerinden, Suriye meselesi üzerinden bir güç mücadelesi yaşıyor. Ama bir yandan da Körfez ülkeleriyle ve İsrail'le, yine ABD'yle ciddi gerginlik içerisinde birçok mesele üzerinden. Ve bölgeyi yeniden kaosa sürükleyecek büyük bir devletler arası çatışma yaşanmasını da arzu etmiyor. Dolayısıyla Katar'la birlikte ortada duruyor. İki tarafla da ilişkilerini kısmen devam ettirmek istiyor ve açıkçası bu gerilimi de fırsata çevirmek için kendi çıkarlarını merkeze alan adımlar atıyor. Şimdi İran'a karşı açıkça şunu ortaya koyuyor. Evet, ben sana karşı uluslararası yaptırımları desteklemeyeceğim. Sana yönelik ambargolar ve yaptırımların karşısına duracağım. Ama sen de artık PKK'ya destek vermeyi bırak. Bölgedeki kaosun ve çatışmaların bitmesi için Suriye gibi denklemde, Irak gibi denklemlerde birlikte hareket edelim. Siyasal bir çözüm üretelim. Ama işte İran hala PKK konusunda ne yazık ki ikili oynamaya devam ediyor. Bir yandan Türkiye ihtiyaç duymasına rağmen işte Afrin harekatında PKK'nın yanında yer alabiliyor. Açık bir şekilde bunu yapabiliyor. Tarifat da bugün hala PKK unsurlarını desteklediğini biliyoruz. Ama aynı zamanda PYD'ye karşı da sertleşmeye başlıyor. Yani bu bir yere doğru evrilecek diye düşünüyorum. Yani İran bu dengeyi uzun bir süre tutturamaz. Yani hem Türkiye'yi yanında tutmak hem PKK'ya destek vermek. PKK'nın içerisindeki bazı unsurları destekleyerek onların Amerika'nın kontrolüne geçmesini engelleme çabası çok zor bir denklem. En de sonunda Türkiye PKK konusunda önemli bir şeyler vermek durumunda. Bunu tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Sayın Acun, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Türkiye Penceresi'nden.